Katre-i Matem, İskender Pala, 13. Ayrım. Şehre girdikten sonra günübirlik çıkış ve giriş zaten kolaydı. Kapı muhafızları mezarlık ziyaretçilerine her zaman izin veriyorlardı. Mezarlıkta beklemek de gezinip taşlar üzerinde Nakşigül adını aramak da ruhlarına dokunmuştu. Yeğe, bir şehrin anılarını en iyi mezarlıkların saklıyor diye bir bahis açtı ve devam etti. Şehirlerin tarih boyunca gördüğü düşler işte şu mezar taşlarında tek tek kaydedilmiş duruyor. Evet yeğe, Nakşigül bunlar arasında bir hatıra olacaksa onun yakınında bulunmayı bahtiyarlık sayar, hemen can verebilirim. Senin gibi, benim gibi kaç aşığın gerçek tarihi bu taşlarda kayıtlıdır bilebilsek, okunacak hiçbir hikaye, hiçbir mesnevi, hiçbir şehir tarihi veya hal tercümesi kitabı insanlara şu mezarlar kadar içli, onlar kadar sahici bir hikaye anlatmıyorlar. Bu taşlar hikayenin ta kendisi gibi duruyor. Baksana, Şahin Ağam, kimisi yatık, kimisi yorgun, kimisi kırılmış ve kimi diğerine yaslanmış, zamana direnmek istiyorlar. Kara Şahin, Topaç Yeğe'yi ilk defa ciddiyetle ve hayranlıkla dinliyordu. Bu çocuğun çok zeki olduğunu biliyordu ama düşüncelerindeki derinliği bugüne kadar fark ettiğini söyleyemezdi. Zaten çok konuşmuyordu. Hele senin gibi, benim gibi kaç aşığın cümlesi içini burkmuştu. Bu çocuk aşık mıydı? Eğer öyleyse neden hiç kendisine bir şey anlatmıyordu? Bunca şeyi nereden biliyordu? Mezarlık sohbeti uzayacağı benziyordu. Yeğe, sen okuma yazma biliyor musun? Elbette Şahin Ağam, ben bir sürü kitap okudum. Kara Şahin susmuş, utanmıştı. Onu yeterince tanımadığı için utanmıştı. Yeğe konuşmaya devam ederken gözünde büyümekle kalmıyor, onun hakkıyla tanımamış olmasından dolayı da mahcupluk duyuyordu. Mesela şu mezar taşlarına yazılı şiirler, kim bilir hangi şair söylemiştir? Onun dizelerini bu taşlar üzerine kazıyan ustalara ne demeli? Zanaatlarındaki maharet yüzyıllarca yaşayacak. Kim bilir işlerine ne derece önem veriyorlar? Çekiç veya keskilerini taş üzerinde gezdirirken, talik veya sülüs hatlarının zerafetini nasıl benimsiyorlardı? Mezar taşı deyip geçmemeli yani. Yeter yeğe, bu kadar sevdiysen yatıver birinin içine. Yeğe bir anda kendini Şehnaz uğruna feda olma imtihanında gibi hissetti. Şehnazsız bir hayattan ölüp kurtulmanın mı yoksa Şehnaz'ı başkalarıyla yaşarken düşünmek gibi ağır bir yükün mü daha ağır sorumluluk olduğunu düşündü. Ve elbette mezara yatıp kurtulma fikrine sarıldı. Şehnaz bir gün gelip kendisi için ölmesini istese şüphesiz gözünü kırpmadan ölüme atılırdı. Ama sahi o böyle bir şeyi kendisinden ister miydi? Sonra keşke istese diye geçirdi içinden. Leyla eğer Mecnun'dan bir şey isterse vermemesi mümkün müydü? Eski bir kitapta okuduğu hazin bir hikayeyi hatırlamıştı. Sevilen sevenden bir şey isterse vermezlik olmazdı. Mecnun yeter ki Leyla'nın dilediği şeyin ne olduğunu bilsindi. Kara Şahin Topaç Yeğe'nin sustuğu sırada kendi sesinin tonundan dolayı mahcup olmuştu. Gerçi içine yatıver cümlesini gülerek ve şaka yolu söylemişti ama bunun altında Yeğe'nin kendisinden çok şey biliyor olmasına karşı gizli bir tepkinin olduğunu ikisi de fark etmişti. Kendisini rahatsız eden şey istemeyerek de olsa bu ses tonuna yansıtmış olmaktı. Öte yandan Yeğe, dünyadaki biricik dostunu istemeyerek de olsa gücendirdiği için üzülmüştü. Yaşça büyük olanın bilgide de büyük olma anlayışına aykırı düşmüştü. O anda bir karar verdi. Şahin ona sormadığı müddetçe fikrini söylemeyecek, sabredebilirse susma orucu tutacaktı. Oysa yalnızca şu mezarlar üzerinde bile ne çok şey konuşurlar. Bu arada oyalanır, şehre giresiye kadar yararlı vakit geçirirlerdi. Taşların üzerindeki Rumi çiçek motifleriyle akantus yapraklarını bir mücevher buketi gibi demetleyen ressamlardan, ölen kişinin adıyla, sanıyla tarihini düşürüp kitabe hazırlayan şairlerden, bu kitabeleri yazan hattatlardan, bütün bu sanatçıların emeklerini taşa kazıyan ustalardan bahsederek ne derece tatlı sohbetler edebilirlerdi. Kimi fakir, kimi zengin, kimi genç, kimi yaşlı insanlar. Bazısı ana, kardeş, bazısı sevgili, bazısı eş. Neler neler anlatabilirlerdi. Yeye sustu, hiçbir şey söylemedi. Ve Şahin'i gücendirmemek için bundan böyle 14 yaşında bir çocuk olmaya karar verdi. Kara Şahin ise bir gün aşka dair o imalı sözlerin arkasını getirmesini beklemek üzere bu bahsi kapalı tutmayı yeğledi. Yine de kabristanda oturup beklerken ölüm bütün çıplaklığıyla gözlerinde canlanır gibi oldu. Burada oyalanmak zorundaydılar ve çevrelerini saran bunca şahide var iken ölümü düşünmeden edemiyorlardı. Onun acı olduğu kadar doğal, ürkütücü olduğu kadar alışılmış, kovulmak istendikçe kucaklanan bir gerçeklik olduğu işte orada anlaşıldı. Hatta yeğe İstanbul'un mezarlıksız eksik kalacağını bile düşündü. Aslında her şehir kabristanlarıyla birlikte iki şehir sayılırdı. İstanbul yanı başında kendi macerasını tamamlayan bu ikinci şehir tarafından daima eksiltilmekte, belki ona dünyalı olduğunu, fani olduğunu söyleyip durmaktaydı. İç içe geçmiş, birbirine karışmış iki ırmak gibi hayatlar akıyordu bu iki şehirde. Birinin akışı diğerine doğru onu besleyip durdurmaktaydı. İnsanlar farkında olsa da olmasa da bu iki şehir arasında her gün sessiz gidişler veya tantanalı geçişler oluyordu. Öylesine yakın, öylesine iç içe iki şehir. Ama onca iç içelik içinde tarifsiz bir uzaklık vardı aralarında. Ölümle hayatın yakınlığı, ölümle hayatın uzaklığı kadar. Kara Şahin bu uzaklığın gitgide artmakta olduğunu ancak gün inerken fark etti. Hayatla ölüm arasındaki uzaklığı kalplerden gözlere indiren bir faaliyet sürüyordu çünkü bütün kabristanlarda. Nerede taze bir mezar kazıldığını sorduğu Ermeni taş ustaları yapıyordu üstelik şimdi bunu. Bizans surlarının dışında ne kadar kabristan var ise hepsinin çevresine göğüs hizasına yükselttikleri duvarlar örüyorlardı. Bu duvarların ölümü hayattan biraz daha uzaklaştıracağını, belki iki şehir arasında köprüleri yıkacağını düşündü. Kabristan bir yol uğrağı, bir güzergah olduğu müddetçe insanların ölüme sıcak bakmaları, onu tabii bulmaları ve ona göre davranmaları kolaydı. Ama araya duvarlar örünce mesafeler de açılırdı. Kimin emriydi? Gelenekte olmayan bu usulü kim çıkartmıştı bilmiyordu. Belki de Vezir İbrahim Paşa'nın şehri imar faaliyetlerinden biri de bu olsa gerekti. Bir an daha sonraki insanların bu duvarları göz hizasından yüksek örme yoluna sapmalarından korktu. Bu ölümü tamamen gizlemek, hayattan tamamen ayırmak anlamı taşırdı ve insanların ölümden korkma duygularını artırırdı. O gün sevdikleri şehre uzaktan bakarak ölümle hayat arasında gidip gelirken, ayakları bütün mezarlıkları dolaşmış, duvar ustalarından mezar kazıcılara, varasıya kadar, herkese yeni kazılmış mezarların yerleriyle kime ait olduklarını sormuş, hiçbirinden bir taze gelin veya genç kız ölümüne dair bilgi alamamışlardı. Peki o halde Nakşigül'ün parçalanan cesedini kim nereye gömmüş olabilirdi? Aile de konakla birlikte ortadan kaybolduğuna göre mezarının yerini kim bilebilirdi? En azından kim salını taşımış, talkınını hangi hoca vermiş, kim başında Kur'an okumuştu? Bunlar nikahını kıydığı halde kendisini tanımayan mahalle imamına da sorulamazdı elbette. Kara Şahin'in aklına son bir çare geldi. Şehrin ölüm kayıtlarının tutulduğu kadı sicillerine bakmak veya baktırmak. Evet, bir gün bunu yapmalıyız. Ama önce şehre girmeliyiz diye bir karar aldığı sırada bekledikleri fırsatın ayaklarına gelmekte olduğunu gördü. Akşamın alakaranlığı çökmek üzereydi. Mezarlıkların Yahudiler ve Ermenilerden oluşan duvar işçileri, kazma küreklerini toplamış Mevlana kapısından şehre girmek üzere büyük bir gürültüyle yaklaşıyorlardı. Şakalar, küfürler, şikayetler ve kavgalar kafilesine onlar da takılıp surları aştılar. Kapıdan geçtikleri sırada muhafızlardan biri içerideki çavuşa tekmil veriyordu. Seherde mürur eden Çıfıt taifesinden 27 amele adet etti. Kendilerinin 29 kişi olduğunu o Çıfıt taifesi de bilmiyordu. Derkenar, Leyla'nın dileği. Mecnun bir fırsatını buldu, Leyla ile baş başa kaldı. Leyla da ondan bir dilekte bulundu. Ey aşık, neyin varsa getir. Ay yüzlü, senin aşkınla ne suyum kaldı ne kuyum. ne ciğerimde azıcık kan, ne geceleri gözümde uyku. Aşkın aklımı yağmaladıktan sonra her şeyim birer birer gitti. Şimdi sahip olduğum tek şey yaralı bir kuşa dönmüş canım. Senden bir emir bekliyorum, ver dersen hemencecik vereyim. Leyla güldü bu sohbete, sonra sitem etti. Ay Yiğit, ben senden bunu ne vakit istersem alırım, başka neyin var? Bu söz üzerine Mecnun biraz düşündü, bakındı, arandı. Sonra birden hatırlamış gibi partal giysilerinin eprimiş yakasından çıkardığı bir iğneyi Leyla'ya sundu. Vallahi varlık alemimde malik olduğum tek şey işte bu. Bundan başka hiçbir nesneye sahip değilim. Bunu taşımamın sebebi ise yine sensin a gönlümü alan. Çölde, ovada, dağda, kırda senin hayalini izlerken çok düşüyorum. Dikenler ayağıma batıyor. Bu iğne onları ayağımdan çıkarmak için. İşte ben de tam onu arıyordum. Aşkta gerçek isen bu iğne sana nasıl layık oluyor a perişan aşık. Bencileyim bir güzelin peşindeyken ayağına diken batsa o dikeni çıkarmak doğru olur mu? Eğer o dikeni çıkarırsan seninkine vefa derler mi? Sevgili yolunda ayağına diken batan aşık, onu elbisesine takılmış bir gül gibi görmeli. Gül dikeni bir gül elde etmek için her yıl dikenlere sabrediyor da, sen gül fidanından da aşağı mısın ayağındaki bir dikene sabredemiyor, onu iğneyle çıkarıyorsun. Leyla'nın aşkıyla ayağına batan diken, onun başkalarına armağan edeceği yüzlerce gül demetinden daha değerli değil mi yoksa? 23. sual. Bir lale soğanı 150 altın eder mi? Can kuyusunun başında oturan üç kişi birbirlerini tartarak konuşuyorlardı. 2 yıl evvel yeni bir deneme yaptım. Tek soğandan 2 soğan üretip nadir laleleri çifter çifter yetiştirmek istiyordum. İlk elde ettiğim 2 soğanı Vezir İbrahim Paşa'ya takdim ettim. Meğer o da bunlardan birini Fatma Sultan'a, diğerini eski gözdelerinden cariyesi Dilnuvaz'a armağan olarak sunmuş. Bahar gelince her 2 soğanda aynı çiçeği verince Fatma Sultan bunu kendisine hakaret addedip Veziri Sultanımız Efendimiz'e şikayet etmiş. Haşmet Muab ben kullarını çağırdılar, vardım, macerayı anlattım. Başarımdan çok hoşnut oldular, bir miktar benimle sohbet tenezzülünde bulundular. Sözün sonunda da hiç kimsede olmayan, siyaha çalan, koyu mor 2 soğan üretip üretemeyeceğimi sual buyurdular. Ben de bir iznillah baharda sarayınızın bahçesinde açarlar dedim. Bana bahçeye dikmeyeceğini, birini Felemenk, diğerini Avusturya krallarına hediye göndereceklerini söylediler. Hatta bunun için ben kullarına 2 kese altın ihsan buyurdular. Önceleri her şey yolunda gitti. Ne çare, soğanları saraya teslim etmeye giderken yolda başıma işler geldi. Amansız evbaş ve kalleş sergederler üzerime çullandılar. İstedikleri soğan idi ve aldılar. Senin o serserilerden biri olmadığın belli. Lakin elindeki soğan onlardan biri. İstersen 150 altını satın alırım. Ama bir şeyi söyle bana, bu soğan senin eline nasıl geçti? Karaşahin bu adamı sevmişti ama sırlarını da kimseyle paylaşamazdı. Hem ona ne söyleyecekti ki? Gerdek gecesinin şafağında karısını parçalamak suçundan arandığını mı? Yoksa Tomruk Emin'in elinden kaçan idamlık bir mahkum olduğunu mu? Osmanlı ülkesinde suç sayıldığı halde ameliyatla kaşlarında değişiklik yaptırdığını mı? Yahut Gedik Paşa Hamam Külhanı'nda barınan dilenci ve hırsızlardan biri olduğunu mu? Sahi birisi sorsa hangi kimliği ve suçuyla itirafta bulunacaktı? Bunlardan birini söylese Hafız Çelebi ona inanır mıydı? Gerçi sözlerinden hırsızları ele geçirdiği vakit cezalarını verme yanlısı olduğu anlaşılıyordu. Ama bunun için bir külhan dilencisiyle işbirliği yapacak da değildi. Üstelik bu anlattıklarına göre soğanın peşine başkaları da düşebilirdi veya düşmüştü. Öğrendikleri ise kendi durumunu bir kez daha tehlikeye sokuyor, peşindekilerin sayısını artırıyordu. Hafız Çelebi temiz yüzlü bir adamdı ve çehresinden yalan söylemeyecek kadar berrak bir kalbe sahip olduğu okunabiliyordu. Karaşahin onun sorusuna ne cevap vereceğini bilemedi, telaşlandı. Sanki boynunda fıtık varmış gibi başıyla bir yarım daire çizdikten sonra tam ağzını açacağı sırada Topaç Yeğe susma orucunu da bozarak bir karşı soruyla durumu kurtarmaya çalıştı. Bir lale soğanının 150 altın edecek nasıl bir değeri olabilir ki? Yeye öylesine sorduğu bir sorunun daha sonra hayatını derinden etkileyeceğini ve ruhunu güzellikler adına dönüştüreceğini bilmiyordu. Bu sorudan sonradır ki Hafız Çelebi onun hayatında önemli bir yer tutacak ve eşyaya bakış açısını değiştirecekti. Olmaz olur mu hiç? Bu soğanın her yerde gördüğün sıradan bir çiçek açacağını mı zannediyorsun evladım? Karaşahin rahatlamış bir eda ile geveledi. Her yerde açan lale var ama, değil mi? Hem de adım başı. Doğru. İstanbul'un her bahçesinde lale görüyor, her çimeninde laleye rastlıyorsunuz. Ama her yıl o bahçelerden yalnızca birinde müstesna bir lale açar ki, bütün lale ırkının ta Orta Asya'dan bu yana gelen macerasını özetler. Atalarımızın Tanrı dağlarından sıcak iklimlere göçerken atlarının terkisine koydukları hatıranın ta kendisidir o. Mevlana Celaleddin'in Mesnevisindeki kırmızı neşesidir ki bir vakitler çimenlerin ve bahçe çitlerinin arasında gelincik olarak yaşamıştı. Siyah yanık yarası sanki Türkmen dervişi Yunus Emre'nin bahtsız tebessümüdür. Bu soğan Ebu Suud Efendi'nin kaleminden akan al mürekkebin karabağrı yahut şairin renkten renge hülûl eylemese bulmaz idi, eller üstünde gezip revnak-ı ziba lale diyerek şeker çiğneyen ağzının tadı tuzudur. Lale ki, Karaşahin karşısındaki adamın laleden bahsederken gösterdiği heyecan karşısında dona kalmıştı. Oysa bugüne kadar laleyi dıştan neşeli bir allık, içten ise bağrında gece karanlığı olarak düşünmüştü hep. Bunu da çocukluğunda annesinden öğrendiğini hatırlıyordu. Vaktiyle annesi için bir kara talih sembolü olan şu çiçeğin bu adam için ne derece önemli olduğunu fark etmişti. Çünkü işini severek ve önemseyerek yapan insanların duyarlılığıyla kuruyordu cümlelerini. Topaç yeğe ise onu dinlerken karşısındaki güzel yüzlü adamın sıradan bir bahçıvan olmadığını düşündü. O yaptığı işe saygı gösterilmesini arzulayan tiplerdendi. Üstelik kendi sevdiği şeyin başkasında hor, hakir olmasına tahammülü yok gibiydi. Sanki hatırladığı o hikayedeki Leyla'nın ölüm haberini alan Mecnun gibiydi. Lale onun için İstanbul'da yetiştiği vakit her yerdekinden daha güzel sayılıyordu. Yahut da Şirazlı Sadi'nin Gülistan adlı kitabında anlattığı hikaye gibi. Sevdiğini başkasından kıskanan biri için ne anlamlı bir hikayeydi o. Çocukluğunda annesinin bunu sık sık kendisine okuduğunu ve gizli gizli ağladığını düşündü. Konuşmanın duraksadığı sırada Şahin, eğer elindeki lale soğanını toprağa dikip çiçek vermesini bekleyecekse, bunu işte bu adamın bahçesinde yapması gerektiğine karar verdi. Çünkü bu adam laleden bahsederken heyecanlanmaktan da öte yaşadığının zevkine varıyordu. Az evvelki sorunun cevabını geçiştirmek için onun heyecanından yararlanmak istedi. Hayranlıkla dinliyormuş gibi gözlerini bir parça daha açtı, tane tane konuştu. İlahi Üstad, sizi dinleyen de şu soğanı Orta Asya'dan daha dün gelmiş sanır. Laleden bahsederken sanki bir kişiden, bir kişilikten söz ediyorsunuz. Hafız Çelebi damarına basılmış gibi, kah hayıflanarak, kah gözleri dolarak, kah bir nutuk irad eder gibi heyecanla anlatmaya devam etti. Evet ya Beyzadem, o bir kimlik, bir ruh şahsiyetidir ki Selçuk oğulları ve Osman oğullarını naz ile büyüttükleri taze eda içinde yaşar. Öyle ki Ebülfet Mehmet Han zamanında Manisa'da serpilip yetişmiş, Kanuni Süleyman Şah asrında İstanbul bahçelerinde süslenip güzelleşmişti. Yazık ki şimdilerde en renkli elbiselerini Felemenk diyarında kuşanmış bir gelin misali vatanına hasret çekiyor, ağlıyor, belki hıçkırıyor. Elinde tuttuğun o soğan içinde siyaha çalan koyu mor bir hüzün saklar ki bahçelerde açtığı vakit Felemenk diyarındaki laleler, ki onlar bu vatanın evden kaçırılmış kızlarıdır, kimliğini yeniden hatırlayacak ve onlar ta Sadabat bahçelerindeki mütevazı evlerine dönesiye kadar her baharda elindeki soğan gibi bir özel çiçeği yetiştirmek için çırpınır durur bu ihtiyar. 13. ayrımın sonu sayfa 134, devamı 14. ayrımda.